Ve geldik Avustralya gündemi programına. Kazım Ateş bizlerle birlikte. Merhaba Kazım Bey.
Merhaba Özcan Hanım.
Biraz önce belki duydunuz, dinlediniz. Türkiye mülteciler konusunu konuşuyor çok yoğun bir şekilde. Biliyorsunuz biz Avustralya'da aylarca, yıllarca her gün mültecileri konuşuyorduk bir zaman. Hala konuşuyoruz ama eskisi kadar değil. Mülteciler konusunu yakından bilen birisi olarak Türkiye, Avrupa Birliği arasındaki bu kıstası nasıl buluyorsunuz Kazım Bey?
Şimdi tabii zor bir durum. Türkiye'nin bulunmuş olduğu nokta ile Avustralya'nın bulunmuş olduğu coğrafi olarak bulunmuş olduğu nokta çok farklı. Yani bizim burada mesela Türkiye, Ürdün ve Lübnan'daki kamplardan seçici olarak mülteciler alıyoruz Birleşmiş Milletler programı kapsamında. Onun dışında teknelerle gelen, yasa dışı yollarla gelenleri de adalara sürüyoruz. Daha doğrusu oralarda süründürüyoruz. Ama Türkiye'nin çok yani 1000 kilometrelik bir sınırı var ki Suriye ile, Irak'la, hatta İran'la. Hatta tabii bir de deniz yoluyla da gelenler var, Akdeniz'le, Ege Deniz aracılığıyla. Yani orayı korumak çok zor oluyor. Bu Türkiye için büyük bir sıkıntı oldu. Tabii kültürel olarak da yani böyle kapınıza gelmiş olan bir insanı, kapıyı biz çarpmıyoruz. Yani öyle yetişmişiz belki. O nedenle de savaştan, hatta yani sıcak savaş ortamından kaçan insanları defolun gidin deme lüksü ve şansı yok Türkiye'nin. Tek başına da bunun altından kalkamıyor. Maddi olarak çok maddi bir külfet var. Avrupa yardım edeceğine vaat etti. İşte 6 milyar euroya kadar bir destekte bulunacak. Avrupa'da siz bakın bize göndermeyin şeklinde. Ve hatta işte tabii oraya gelen mültecilerin önemli bir kısmı esasında Türkiye'yi bir tahta sıçrama tahtası olarak kullanmak istiyor. Türkiye'de kalmak istemiyorlar. Avrupa'ya gidip daha zengin olan ülkelerde ve toplumlarda yaşamak istiyorlar. Böyle bir sorun, yani yakından takip ettiğimiz bir durum. Yani Orta Doğu'daki bu savaşlar sona ermedikçe bu problem de maalesef ermeyecek diye düşünüyorum.
Evet. Bu konuyla ilgili bir dinleyicimiz SMS yazmış. Diyor ki Yunanistan'dan gelen göçmenler Türkiye'ye niçin gönderiliyor? Yunanistan'ın ülkesinde hiç bir yer yok da alın bunları, ben bunlar için para almadım. Türkiye göçmen transfer ülkesi olduk demiş. Demek ki böyle bir pazarlık yaptık diyor. Ama başkalarının sözü gibiyle ne demek istiyor çıkartamadım.
Şimdi tabii Yunanistan Avrupa Birliği'nin bir ülkesi. Avrupa Birliği Türkiye ile masaya oturup bir anlaşma yaptı. Avrupa Birliği'nin 25 kadar üye ülkesi Avrupa'ya mülteci akımının durdurulmasını istiyor. Bu büyük bir sorun Avrupa'da. Yani hatta aşırı sağcı, ırkçı, politik çevrelerin güçlenmesine neden oluyor. Onlar bunu koz olarak kullanıyorlar. İç siyasette bunu Avrupa tehdit olarak görüyor. Bu çünkü bunun altından kalkamayacağını anlıyor. Yani bu olay tek başına Avrupa Birliği'nin birliğini tehdit edecek noktaya gelmesinden kaçınmak istiyor Avrupa. Türkiye Avrupa Birliği üyesi değil. Her ne kadar adaylığı varsa da olmak için. Dolayısıyla Türkiye ile anlaşıyorlar. Yunanistan ile Türkiye arasında anlaşma bu değil. Bu anlaşma
bu Avrupa Birliği ile.
Avrupa Birliği ile. Ama
yalnız
Yunanistan'ın yine Yunanistan'da esas hedef Yunanistan'da da kalmak değil. Orası da bir sıçrama tahtası olarak kullanılıyor. Esas hedef Hollanda, Almanya, İngiltere ve
Belçika.
Belçika bir çok daha gelişmiş olan ülkelere gitmek istiyor.
Evet.
Ve hatta gelebilirse Avustralya, Kanada gibi ülkelere gitmek istiyor mülteciler. Bu da yani bilinmeyen bir sır değil.
Evet, gerçekten. Ama manzara ne olursa olsun çok acı bir manzara. Dünyanın sorunu oldu mülteci konusu artık. Ve yürekler acısı bir durum.
Evet.
Ne olacağı belli olmayan bir tarafta.
Şimdi Yüksek Mülteciler Konseyi'ne imza atan ülkeler, İşte siyasi görüşünden, dini, kültür, inancından ötürü baskıya, zulme uğrayan insanlar bulunmuş oldukları, yaşamış oldukları topraklarından kaçtıklarında ilk geldikleri ülke eğer imza atmışsanız bu protokole Birleşmiş Milletler'in, siz o vatandaşa bakacağınızı vaat etmiş oluyorsunuz. Şimdi bu protokole imza atanların başında Türkiye geliyor, Avustralya da geliyor ve birçok 150-160 kadar ülke var. Şimdi mülteci, sığınmacı da orada kalması gerekiyor. Ama sığınmacı ben diyor kalkmışken diyor madem bu yola girdim diyor o zaman seçeyim diyor en zengin ülkeye gideyim diyor. Yani mültecinin de burada bir sorunu var. Amacı noktasını aldı ki işte Avustralya o noktadan kızıyor. Diyor ki,
peki kendi İran'dan, dilini Türkiye'den, konuşan, kendi kültürüne çok yakın olan o zengin Arap ülkeleri almadığı için mi gitmiyorlar?
Ya onlar almıyorlar, zorluk gösteriyorlar, aynı imkanları tanımıyorlar ve bir kısmı da bu Birleşmiş Milletler mülteciler protokolüne imza dahi atmış olan ülkeler değil. Dolayısıyla başka ülkeler niye almadınız falan da diyemiyorlar. Şimdi Avustralya'nın zoru şu. Avustralya diyor ki ta Irak'tan kaçan bir insan diyor buraya gelebilmek için diyor 40 tane ülke üzerinden geçiyor diyor. Niye onlar da kalmadı da ta buraya kadar geldi diye haklı olarak böyle bir savunmada bulunuyor. Ama ülkeye girdikten sonra sen 40 tane ülkeden geçtin git onların birinde de kal diyemiyor. Yani bunun sıkıntısını herkes çekiyor. Bütün ülkeler.
Bütün, evet, evet. Gerçekten uluslararası düzeyde bir sorun bu. Yine uluslararası düzeyde yeni bir haber var. O da Panama belgeleri konusu. Avustralya'dan vergi dairesi 800 kişiyi incelemeye aldı. Ve 122 kişinin de Hong Kong'da hesapları olduğu, orada firma açtığı dile getirildi şimdiden. Kimileri bu belgeler sonucu büyük sarsıntı olacak derken bazıları da öylesine büyük bir şey olmaz. Çünkü bunun çapı o kadar büyük ki ucu o kadar çok yere varıyor ki yavaş yavaş unutulur gidilir diyor. Siz ne dersiniz?
Evet doğru. Yani evvela tabii ki medya biraz bayram yapsın, biraz ilgilensin, biraz skandallar olsun, biraz satışlar yükselsin, biraz reytingler yapılsın diye bir süre bu gündemde kalacaktır. Ama sizin de orada belirttiğiniz gibi bunun ucu sana bana dokunmuyor ki, sıradan vatandaşa dokunmuyor. Ta tepedeki ünlülere, zenginlere, siyasilere, spor insanlarına, tüccarlara, ticaretlere işte gibi insanlara dayandığı için onlar bunu bir şekilde yeri geldiğinde bu kadarı yeter bunu böyle halının altına tekrar gömelim diye bir yerlerden emir gelecektir.
Yani kalacak bu. Çünkü biliyorsunuz o financial crisis'te de mali krizde tüm dünyadaki küresel mali krizde de o büyük bankalara ceza verilsin diyenler çok oldu ama böyle bir şey gerçekleşmedi.
Evet. Ve bu gibi şeyler yani offshore hesapların açılması, sınır dışı hesapların açılması, vergi kaçakçılığı yapabilmek için bu başvurulan ki bunun yasa boyut olanları da var. Tabii mevzu bahis şu anda yasa dışı olan yolları konuşuyoruz. Yeni bir şey değil Özhan Hanım. Yani bildik bileli değil mi? Hep bu konuşulur. Falancanın İsviçre bankalarında gizli hesabı var. Falancanın Isle of Man'de hesabı var, Virginia Adası'nda var, bir iki yerde Panama'da vesaire. Yeni bir şey değil. Yani sadece bazı belgelerin ortaya çıkmasıyla gündeme taşınmış olur. Tek fark bu. Yoksa her gün bu şeyler yapılıyor. Alışverişler, paraların hani kaydırılması, gizlenmesi, saklanması vesaire. Her gün yapılan bir şey. Zenginler tarafından, çok parası olan insanlar tarafından yapılıyor.
Evet öyle 3-5 milyon değil en az herhalde 30-40 milyonunuz olması gerekiyor.
Evet,
o kadar
yani.
3-5 milyon da yeterli değildir buna.
Yok.
Şimdi bir de Panama belgelerinde adı geçen bir Avustralya firması var. O da Wilson Security. Bu firma Manus Adası'ndaki güvenlikten de sorumlu. Yeşiller Partisi Wilson güvenlik firmasıyla yapılan kontratın hükümet tarafından feshedilmesini istiyor. Sizce de böyle mi olmalı?
Ya şimdi ortada direkt bir suç unsuru varsa tabii ki bunun üzerine yargı gitmesi gerekiyor. Savcı şu bu inceleyecekler. Bu giderir. Eğer bu feshin, o kontratın feshin gereğini de yani gerektiriyor ise Bu da yapılabilir. Ancak dediğimiz gibi bu offshore hesapları yeni bir şey değil. Bununla ilgili hükümet çok açık, bariz bir yasa getirirse ve şu tarihten sonra şu şu şu şu işlemler yapılır, şu şu şu yollara başvurulursa o zaman suç işlenmiştir gibi bir kanun, bir yasa getirilirse öyle yapılması lazım. Ama şu anda çok net şeyler yok. Yani işin doğrusu Avustralya'nın çok ünlü, çok zengin, hatta aralarında bazı siyasilerinin de böyle yerlerde hesaplar olduğu biliniyor, tahmin ediliyor en azından. Kimse şu anda yani suya sabuna dokunmak istemiyor. Yani fincancı katırları da kimse ürkütmek istemiyor.
Evet, öyle görülüyor ama yine de tabii her gün ne ortaya çıkacak, ne de olsa 11 milyondan fazla belgeden konuşuyoruz ki herhalde bunların gözden geçirmek, bakmak da çok uzun zaman alır. Yıllardır biriktirilen belgeler bunlar. Daha birkaç yıllık da değil. 40 yıla yakın bir zamandır
Neyse ki oralarda hesaplar olmayanların kaygı duymasına
gerek yok. Bu da hemen hemen şu anda radyoyu dinleyen, burada program yapan herkese ve herkesi kapsıyor.
Sanırım. Evet, bizi dinlemez ki zaten oradaki
insanlar. Aynen öyle. Aynen öyle. Şimdi Avustralya ayağı daha var bu olayın. O da bugün yazısını okudum. Peter Lewis, ABC'nin web sitesinde yazmış. Diyor ki, Panama belgeleri Turnbull hükümeti için kötü bir dönemde ortaya çıktı. Çünkü Mayıs ayında federal bütçe açıklanacak ve hükümet bu bütçede şirket vergisine kesinti getirmeyi planlıyor. Böyle milyarların kaçırıldığı dönemde bu vergiyi nasıl getirecek? Çok zor olacak diyor. Öyle mi olur sizce de?
Tabii ki etkileyebilir ama bir seçimi kaybedecek ya da kazanacak kadar bir etki yapacağını pek tahmin etmiyorum şu durumda. Öyle görünüyor. Hükümet yani gerçekten şu anda bıçak sırtında. Anketlerde
onu gösteriyor. Evet.
İlk defa Shorten'ın tercih edilen başbakan, pardon, İşçi Partisi'nin edilen hükümet olarak öne çıktı.
Hem de %51'e çıktı. Öbürü de %49'da kaldı.
Düştü. Halbuki bir ara 56'ya 48 gibi üstünlük vardı.
Peki siz bunu neye bağlıyorsunuz? Niye böyle oldu? Bu ilk kez oluyor çünkü Turnbull geldikten
tabii
beri.
Her başbakan ya da lider değişikliğinde hep genelde böyle görünür. Gelen kişiye insanlar şöyle bir açık çek verirler. Bir balayı dönemi yaşanır. Eğer o süre içerisinde böyle biraz da güzel girişimler, çıkışlar yaparsa yeni lider bir anda böyle pop, ya fena bir insan değilmiş, hakikaten iyiymiş, güzelmiş gibi bir rüzgar eser bir süre. Sonradan o 3-5 ay sürer. Ondan sonra da insanlar daha realist olurlar. Ondan sonra çünkü ciddi meselelere bakmanız lazım. Çünkü yaklaşmakta bir seçim var. Ülke için en iyi lider, en iyi parti kimdir diye daha ciddi, daha bir farklı rüzgarlardan, esen rüzgarlardan esinerek değil, etkilenerek değil de kendi çıkar ve hesabınıza göre bu sefer karar vermeye başlarsınız ve taşlar da gediğine oturmaya başladı. O nedenle daha bir real manzara ortaya çıkmaya başladı. Yani şu anda aşağı yukarı iki parti burun buruna gidiyorlar.
Çoğunlukla da öyle olur. Bir SMS gelmiş. Ayhan Aktağ şöyle diyor. Köşe yazılarından alıntıları dinledim. Böyle mi düşünüyor gerçekten onlar? Onlara katılmadığını belirtiyor ve diyor ki yani bunlar denizde boğulsalardı daha mı iyi olurdu? O çocuk, ölen çocukları görmediler mi? Diyerek o köşe yazarlarının görüşlerine katılmadığını belirtiyor. Siz de SMS gönderebilirsiniz. 04-29-99-62-63. İsterseniz bize telefon edebilirsiniz. 1300-799-626. Kazım Ateş'e soru sorabilir veyahut da herhangi bir konuda görüş belirtebilirsiniz. 1300-799-626. Evet, Malcolm Turnbull biraz geriledi. Liberal Partisi'nin kendi içinden birisi de hükümeti wishy-washy olmakla, yani belli olmayan, insanlara oyalayan bir politika sürdürmekle suçladı. Böyle bir şey sizce söz konusu mu?
Evet, Malcolm Turnbull için çok daha farklı bir şey bekleniliyordu. Bir performans geldiğinde sil baştan yapacak, birçok şeyleri değiştirecek. Daha istikrarlı, daha kararlı, daha cesurane konuşmalar, çıkışlar, değişimler, değişiklikler yapacağı noktasında daha bir vurucu bir başkanlığı öne çıkacağı noktasında bir beklenti vardı kişi ve yapısı itibariyle, ama bu görülmedi, bunu yapmadı. Hatta yeri geldi dedi ki bizde de önceki, yani hükümetin, Abbott hükümetinin politikalarını gidiyoruz, devam ettiriyoruz dedi. Ondan sonra bu öyle deyince Abbott tabii işte bak o zaman beni niye indirdiniz, bize getirdi, çıkışlar yaptı. Baktı öyle olmadı bu sefer, yok dedi biz değişiklikler yaptık, o nedenle başarılıyız demeyi getirdi. Hı. İşte o wishy-washy de oradan, yani bir istikrar yok, bir süreklilik, bir devamlılık, bir yenilik ciddi manada görülmüyor. Bir başı boşluk gibi. Eğer böyle gidilirse seçime o zaman durumumuz iyi değil manasında o bir çıkışta belirttiğiniz. Şu anda da öyle görülüyor. Yani hükümet şu son, çünkü biliyorsunuz bu senatoyu tekrar meclise çağırmasıyla, görev başına çağırmasıyla yasa değişimi istedi. Bu bir kumardı. Bu ya tutacak ya da Liberal Partisi helak olacak bu seçimlerde, mahvolacak.
Öyle görülüyor, evet. Evet. Gün yaklaştıkça. Ama muhalefet lideri Bill Shorten bu sonuçlarda kendisi gayet ağırbaşlı ve bunun beni heyecanlandırmasına izin vermeyeceğim dedi. Ki akıllıca bir karar sanırım.
Evet.
Ayrıca İşçi Partisi'nin özellikle eğitim konusunda Liberal Parti'den daha iyi olduğunu söyledi. Sizce de öyle mi?
Genelde eğitim, sosyal hizmetler ve sağlıkta İşçi Partisi kesenin ağzını biraz daha fazla açtığı için, daha çok para aktardığı için, daha çok kaynak, okullar, hastaneler vesaire, böyle görülür, böyle algılanır. Ama sonuçta Liberal Parti iktidara geldi, eğitim sıfırlandı, söylenemez. Tabii politik olarak farklı. Mesela İşçi Partisi gene geleneksel, eğitim bedava olsun, ücretsiz olsun ya da düşük olsun, düşük ücretli olsun taraftar olmuştur. Ki Liberal Parti bunun tersine paralı olsun, paralı olursa kalite olur vesaire. Hı hı. Hatta 100 bin dolara kadar yıllık ücretler talep edilsin gibi çıkışlar yaptı Liberal Partisi'ndeki bazı bakanlar.
O yüzden de zaten zenginlerin partisi olarak biliniyor Kazım Bey biraz da. Ama bu arada evet, lafınızı balla kesiyorum çünkü Mustafa Bey aramış, bekletmeyelim. Mobil telefondan, cepten aradığı için. Buyurun Mustafa Bey.
Teşekkür ederim bana bu fırsatı verdiğiniz için. Ben Kazım Bey'e bir sorum olacak. Cevaplandırırsa memnun olurum. Aslında kendisi Avustralya gündemini hakkında konuşuyor ama bugün biraz dünya çapında olduğu için ben şunu öğrenmek istedim, kendisi ne gibi bir öneride bulunur diye. Şimdi Türkiye'nin etrafındaki olan olaylar, kendi içinde olan olayların eğer sıcaklık derecesini ölçersek hemen hemen 50 derecenin üstünde sıcaklıklar. Şimdi Türkiye'nin kendi potansiyeli, her türlü ekonomik, siyasi, insanlar arası ilişki, ne bileyim her türlü ilişkilerinin var olduğu bu sıcaklıkta, bugün de Türkiye'de şimdi bu mülteci krizi sonrasında gelebilecek günlerde acaba Türkiye'nin yapısı bu meseleleri halletmede yeterli olacak mı? Bu konuda bir açıklık getirse sevinirim.
Peki. Kazım Bey getirebilir misiniz?
Evet, yani şu anda Türkiye olağanüstü bir durumla karşı karşıya. O bölgenin kaderi hep böyle olmuştur. Son 100 yıldır böyle olduğunu hep söylüyorum. Bu programda da söyledim. Yeni bir şey değil. Birinci Dünya Savaşı'ndan beri bölge batılı güçler tarafından istila edilip bölünüp parçalanıp suni sınırlar çekildikten bu yana, ki bunun üzerine ben çok makale de yazdım, bu problemler devam ediyor. Yani problemler dış etkili ama sorun şu, bölgedeki insanlar bu dışarıdan gelen probleme karşı çözüm bulma hususunda başıboşlar. Yani o çok biraz önceki hani Liberal Partisi için söylemiş olduğumuz şeyler geçerli. Bir liderlik yok, bir devamlılık yok, bir yani bir program yok, bir politika yok. Tabii dışarıdaki insanların çok müdahil oldukları ve belki çok nüfuz ve güçlü olduklarından bu kaynaklanıyor. Şimdi Türkiye'ye gelince Türkiye bir yerlere varmak istiyor. Bunu son yıllarda zaten gösterdi. Ama bazı insanlar bunu tehlikeli olarak görüyorlar. Türkiye'nin de diğer ülkelerden bir tanesi olsun. Yani böyle ileri geri dünya siyasetinde, politikasında, Orta Doğu'nun bir takım politikaların belirlenmesinde nüfuzlu olmasın, bir rol oynama, biçme noktasına gelmesin diye bir gerginlik var ortada. Türkiye'de bugünkü hükümet, başta Davutoğlu olmak üzere, Cumhurbaşkanı dahil böyle olmak üzere, yok biz eskiden beri olan, işte Türkiye'ye ne söylenirse onu yapacak, onun dışına sızmayacak, onun dışına çıkmayacak gibi politika değil, gündemimizi biz belirleriz diye farklı bir yaklaşım sergiliyorlar. Şimdi başarılı mı, başarılı olmayacak mı, onu ben şu anda kestirmek zor. Bunu tarih ve zaman gösterecektir.
Peki bu arada yine nokta koyalım veya bunu bitirelim. Evet. Çünkü iki dinleyicimiz daha arka arkaya aradılar. Herhalde ilgilendiler bu konuyla Kazım Bey. Bunu hemen toparlar mısınız o zaman? Dediğiniz gibi onlar farklı davranıyor bugünkü liderler ve bunun nasıl sonuç vereceğini zaman
zaten
gösterecek.
Oydu, tam siz yerinde şey yaptınız.
Aa, harika. Kesin. Demek ki biliyorum ben bu işi biraz. Peki Mehmet Bey, sizi beklettim. Özür dilerim. Buyurun lütfen.
Estağfurullah. Efendim, özellikle
İslam Bey, bekleyin lütfen. Evet Mehmet Bey.
Özellikle ben şu anda çok üzgünüm. Devlet Bahçeli'nin muhakkak bir avukata ihtiyacı var. Çünkü şu anda kendisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatlığını yapmış durumda.
Nasıl?
Obama'yı suçluyor. Niye ona saygısızlık yaptılar? Niye hürmet göstermediler? Allah aşkına Devlet Bahçeli, sen avukatı mısın? Sen Erdoğan'a karşı mısın? Onun yanında mısın? Beyin travmayı geçiriyor. Üzgünüm ben Bahçeli için. Teşekkürler.
Ben de sağ olun aradınız. İslam Bey buyurun lütfen.
Teşekkürler. Ben Anayasa Mahkemesi'yle alakalı bir şey söyleyeceğim. Hatta bu konuda Kazım Ateş'in de fikrini almak isterim. Aynı zamanda DEAŞ için de bir şey. 2007'de polis karakoluna saldırı düzenleyip bir polisimizi şehit eden Sertaç K. soy isimli terörist Anayasa Mahkemesi tarafından beraat ettirildi geçen hafta. 1 Nisan hediyesi olarak Anayasa Mahkemesi bunu bize verdi. Üstelik mahkemesi görülmüş ve hüküm giymiş. 2 defa müebbet, ayrıca 22 yıla mahkum edilmişti bu terörist. Bu da yetmiyormuş gibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni 5000 lira tazminat ödemeye mahkum ederek Anayasa Mahkemesi ne yapmak istiyor? İkinci söylemek istediğim şey de dünyanın en güçlü terör örgütü DEAŞ, yani IŞİD. Ve en güçlü askeri güce sahip olan DEAŞ, yani şöyle baksanız, ne ABD, ne Batı, ne Rusya ve ne de dünyanın diğer hiçbir devleti bu terör örgütünün hakkından gelemiyor. Geç bunu yaratan da bu DEAŞ terör örgütünü de meydana getiren bunlardı. Son model silahlar, tanklar, arabalar ve ihtiyacı olan her şey ellerinde var. Yani şimdi DEAŞ Avrupa'da patlamalar yapıyor. Yani korkarım ki yakın zamanda bütün dünya devleti başkanları DEAŞ'ın önünde sıraya girecekler. Aman bize vurma veyahut da buna benzer bir şeyler meydana getirdiler ki şimdi kontrol edemiyorlar. Bakalım bu işin sonu nereye varacak diyorum. Yani Kazım Ateş'in bu konu hakkında, yani DEAŞ'ı kontrol edemeyen bu dünya devletleri hakkındaki düşüncelerini merak ediyorum.
Peki. Kazım Bey.
Evet, DEAŞ hakkında da bu programda çokça konuştuk. İslam Bey de hani bizim daha önce de üzerinde durduğumuz konular üzerine değindi. Avrupa'da, Orta Doğu'daki mevcut durum böyle bir örgütün peydahlanmasına neden oldu. Yeri geldi, kullanıldı, yeri gelindi, DEAŞ bahane edilerek Suriye istila edildi. Şu anda yani Rusya, Amerika'sı, Avustralya'sı ve birçok ülke orada müdahil ve savaş halindeler. Bazı yerleri bombalıyorlar. Yani problem çok uzun ve geniş. Dediğim gibi ben önceki programlarda DAEŞ hakkında, bu terör örgütü hakkında çok yorumlarda bulundum. Yani inan bugün o konuya da pek girmek istemiyordum. Ama bazı söylenmesi gerekenleri zaten İslam Bey kendisi sorusunda değinmiş oldu.
Değindi, evet. Bu arada iki tane SMS geldi. Şöyle diyor. Davutoğlu'nun göçmenler konusunda Kayseri pazarlığı yavaş yavaş hayata geçmeye başladı demiş Uysal Bey. Bir diğer dinleyicimiz adını vermemiş. Türkiye mülteci konusunda büyük zararlar görecek, hata yapıyor demiş ve böyle noktalamış ama isim yok. Ortadoğu'nun bugün içinde bulunduğu konum kader değildir. Tek çözüm bölge halklarının birlikte emperyalizme karşı savaşmalarıdır demiş Onur Bey. Teşekkürler hepinize görüşlerinizi belirttiğiniz için. Kazım Bey, Avustralya gündemine dönersek, biliyorsunuz geçen hafta ilginç bir şey ortaya atıldı ama hemen de ortadan kaldırıldı. Fakat yine de sizin bir görüşünüzü alayım bu konuda diyorum. COAG toplantısı yapıldı, yani bütün eyaletlerin başbakanlarıyla federal hükümet başbakan, federal başbakan bir araya geliyorlar. Durum müzakeresinde bulunuyorlar. Ve eğitim dahil olmak üzere bizim federal hükümetimiz eyaletlere dedi ki vergilerinizi kendiniz toplayın. Ondan sonra da eğitimde, diğer hastaneydi, bu masrafları da siz ödeyin. Çünkü biliyorsunuz şu anda federal hükümetten alıyorlar bir kısmını. Bu da federasyon sisteminin değişmesi demek. Böyle bir şey niye ortaya attı? Yani bu mümkün mü hiçbir zaman?
Evet, mümkün olmayan bir şey söylüyor. Yani neredeyse federal sistemi özelleştirme sistemine doğru götürmeye çalışmak gibi bir şey. Şimdi yani siz yapın, çalışın, kendi kaynaklarınızı oluşturun ve sağlık ve eğitim hizmetlerinizi sürdürün. Bu şimdi yani sağlık ve eğitim hizmetleri noktasında vergi toplamak zaten popülist olan bir şey değil. Bu öteden beri bu ülke federe devlet olarak kurulduğunda 1901 yılında bunu üzerine almış. Şimdi bu öyle bir noktaya gelinmiş ki popülist olmadığı için ve zor bir noktaya gelindiğinden, bir de yaşlanmakta olan bir toplum Avustralya, eğitimin gittikçe pahalılaştığı bir döneme girdik ve hükümet bundan şey yapıp ya biz yani bugün bu noktaya kadar götürebildik, bundan sonra siz götürünüz der gibi çok abes bir şeyde bulundu.
Öneride bulundu.
Ve evet. Ve Labour'lı eyalet hükümetleri kabul etmedi. Yani tek taraflıydı. Hepsi kabul etmedi.
Hep birlikte karşı çıktılar. Ama evet, bunun böyle olacağını bilmesi gerekirdi bu kadar deneyimli siyasilerin, özellikle
İşte,
Turnbull.
Aynen öyle. Ama biraz önce sizin de dile getirdiğiniz o wishy-washy işte örneklerinden biri de bu.
Evet. Ve Kazım Bey, geldik programın sonuna. Enteresan, güzel program oldu. Her zamanki gibi dinleyicilere teşekkür ediyoruz. Aradılar, soru sordular, görüş belirttiler. Böyle olunca daha güzel oluyor değil mi?
Evet, aynen öyle, katılıyorum.
Yani görüşler bir olmasa da, farklı görüşler olsa da böyle olması, karşılıklı konuşmak daha hoş oluyor.
Evet. Şimdi görüşlerin bir olması da hoş değil. Herkes görüşünü söylesin, farklı olsun ama adam gibi.
Yani nezaket kuralları içinde söylesin. Aynen, diyorsunuz. Birbirine hakaret etmeden, küfretmeden.
Evet, evet. Yoksa bir türlü herkes aynı şeyi söyleyince bu da sıkıcı olur.
ne demişler? Türkçe'de bir deyim var. Sağırlar birbirini ağırlar. O hale düşmeyelim.
Onun gibi. Evet.
Peki, ben size yeniden çok teşekkür ediyorum ve hoşça kalın diyorum.
Ben de teşekkür.
Evet değerli dinleyiciler, Avustralya gündeminde Kazım Ateş'le yaptığımız söyleşiyi dinlediniz. Bugünkü programla birlikte olduğumuz için size teşekkür ediyorum. Arayan dinleyicilere de ayrıca teşekkür ediyorum. Görüş yazanlar, telefonla arayanlara. Yarın öğleden sonra Türkçe programında yeniden birlikte olmak üzere. Hoşça kalın.